Hadi Aylin.
Ayrım 38.
Bana Joe'yu arasana Aylin. Bu son durumu öğrenmesi lazım dedi anne. Aylin telefonu çevirdi. Joe'nun sekreterine bayan Güley'in aradığını söyledi. Telefonu anneme uzattı. Aylin'in önündeki düğmelerden birine bastım. Böylece Joe'nun sesini hepimiz duyabilecektik. Konuşma çok kısa sürdü. Annem elinden geldiği kadar nazik olmaya çalışarak bunu sana söylerken çok zorlanıyorum Joe. Ben de çok üzüldüm ama Aylin boşanmaktan vazgeçti dedi. Uzun bir sessizlik oldu. Hiç köpürmedi Joe. Ya dedi buz gibi bir sesle. Uzun bir sessizlik daha oldu. Her şey yeniden başlıyoruz demek ki. Joe'nun sesi yılan tıslar gibiydi. Biraz zaman geçsin yine konuşursunuz dedi annem. Konuşma faslı bitmiştir. Şimdi başka bir yol düşünmem gerekecek dedi Joe. Kapattı telefonu. Bir an konuşmadan durduk üçümüz. Bu telefon konuşmasını Aylin bilmesin dedi annem. O gece onlar Bedford'a döndüler. Ben New York'ta kaldım. 11 Ocak 1995 Çarşamba Bedford, Florida. Akşam yemeği için kocaman bir tavuk pişirmişti Aylin. Nilüfer ve Nevi ile birlikte akşam yemeği için mutfak masasına dizelenmiştik. Aylin son derece sakin, boşanmaktan vazgeçtiğini, anlaşma kağıtlarını yırtıp attığını, işi oluruna bıraktığını söyledi. Nevi ile bakıştık. Nilüfer yakaladı bakışmamızı. Tasvip etmiyorsanız söyleyin dedi. Mesele tasvip etmemek değil dedi Nevi. Yeniden bir çatışma zemini açılıyor. Bu savaşa devam etmek Aylin'in sinirlerini büsbütün yıpratmayacak mı? Joe boşanmayacağını duyunca kuduracak ve kim bilir neler yapacak bu sefer dedim. Yapacağını yaptı zaten dedi Nevi. 2 yıldır kan kusturdu Aylin'e. Onun yüzünden elektrikler bile kesildi bir süre. Daha ne yapacak dersin? Bu lafları duymaktan gıda geldi dedi Nilüfer. O kadının gözü o kadar dönmüş ki bir an önce Joe ile evlenmek için her şeyi göze almış. Umarım ki kötülük yapmaz dedim. Ne yani beni dövdürtecek mi diye sordu Aylin. Keşke denese. Dener mi hiç? Ordu eğitimli birine kimin gücü yeter? Gülmeye başladık. Aylin'in kadının oğlundan ve Joe'nun kızlarından nasıl dayak yiyeceği ve onları nasıl döveceği üstüne değişik senaryolar üretip çok eğlendik. Aylin de kahkahaları patlatıyordu ama sinirli olduğunun farkındaydım. Bu kadın seni dövmek için Joe'nun kızlarıyla kendi oğlunu kullanmaz bunu bile Aylin. Elbette bu iş için özel yetiştirilmiş birilerine giderdi Nevi. Rambo'yu mu kiralar? Aylin bu soruyu sorarken gülüyordu ama ellerinin hafifçe titrediğini görüyordum. Yetti artık bu konu dedim sertçe. Niye be sen de fazla gecikme hayatım yolun uzun. Hadi bakalım siz Türklerin deyişiyle evli evine körlük öğüne diyerek kalktın Nevi. Ben gece Aylin'de kalacaktım. Sabah birlikte inecektik şehre. Tam kapıdan çıkmadan Aylin Nevi senden istediğim şeyi ihmal etmeye mi canım dedi. Hangisine Aylin? Nevi o kadar çok işine bakıyordu ki Aylin'in. Vasiyet işini bir an önce tamamla. O iş hazır sana söylemiştim ama unutmuşsun. Bir imza atman gerekiyor. Bir türlü büroya gelmeye vakit bulamadın ki. Aa doğru Nevi unutmuşum dedi Aylin. Yarın ofisten sonra uğrarım. Bitirelim artık bu vasiyet işini. Ne vasiyeti dedi diye sordu Nilüfer. Kimseden ses çıkmayınca ben Aylin vasiyetini değiştirmek istiyordu. Nevi ona yeni bir vasiyet hazırladı dedim. Nilüfer şaşkın şaşkın bakıyordu. Ne bakıyorsun öyle hortlak görmüş gibi. Herhalde varisinin Joe olmasını istemezsin dedi Aylin. İstemem elbette ama bu vasiyet neyin nesi şimdi? Senin böyle vasiyetler falan düşünmene daha çok zaman var. Çatlak sen de dedi Nilüfer. Kendine ölümü yakıştırmasına bayağı bozulmuştu kardeşinin. Dayımın oğlunun düğününe Atlanta'ya giderken uçak çok fazla sallandı. Bir ara çok korktum dedi Aylin. İşte o zaman düşündüm ki bu uçak düşerse her şey Joe'ya ve dolayısıyla o kadına kalacak. New York'a döner dönmez Nebi'ye yeni bir vasiyet hazırlamasını söyledim. Yeni vasiyette tek varisim Tayyip'e. Aman ne yaparsan yap dedi Nilüfer. Yaptım zaten. Bir imzaya kaldı işte dedi Aylin. Dün gece de beni hiç uyutmadı bu deli. Ben yatmaya gidiyorum yorgunum diyerek gazeteleri toparlayıp çıktı Nilüfer. Nebi'ye de gelince baş başa kaldık Aylin'in. Nebi de gidince baş başa kaldık Aylin'le. Aylin şarap şişesini alıp şöminenin karşısına kuruldu. Beni uçurumlardan kurtaran, boşluk içinde kıvranırken mutlu, sorunsuz bir insan kılan Aylin'in sessiz kederi karşısında hiçbir şey yapamamanın korkunç ezikliğiyle öylece oturuyordum yanında. İçindeki isyanın kızgınlığı anlıyordum. Düş kırıklığını, gururunun incinmesini de anlıyordum. Ama ağzımı açıp da bu hissettiklerinin çaresi ne elindeki şarap kadehinde ne de uykusuz gecelerde değil diyemiyordum. Vazgeç bu işten, at tekmeyi kıçına, kurtul Joe'dan diyemiyordum. Öylece oturuyordum lök gibi, hiçbir işe yaramadan. Fazla içmedi Aylin. Bardağı doldurduğu şarapı bitirmedi bile. Uyukluyordu ya da ben öyle zannediyordum. Bir ara gözlerini araladı. Biliyor musun Lori dedi. Bütün erkekler kocalarım beni hep terk ettiler. Yalandı bu. Kocaman bir yalan. Hayır Aylin. Sen onların seni terk etmeleri için zemin hazırladın. Ve sanki onlar seni bırakıyormuş gibi yapıp hep sen bıraktın onları dedim. Gözleri kapalıydı. Beni duydu mu acaba? 16 Ocak 1995 Pazartesi Tayyip'e. Pazartesi günü Emre Bey'le birlikte Washington'dan döndük. Hem Amerikan hükümetinin ileri gelenleriyle hem de Dünya Bankası ile çok güzel temaslar yapılmış, olumlu sonuçlar alınmıştı. Teyzeme her şeyi anlatmak için sabırsızlanıyordum. Sabah ofisinde buluştuk, uzun uzun konuştuk. Sakin, olaysız, sıradan bir gündü. Çok şey konuştuk ama bütün sabah boyunca teyzemin Joe'dan boşanmasına ilişkin tek bir laf etmedik. Sanki aramızda bu konunun ne kadar üzüldüğünü bilmediğimizden dolayı sessiz bir anlaşma yapılmıştı. Boşanma konusunda kimse değinmiyordu. Ama devamlı kaçış olanaksızdı. Joe'nun tepkisinin yansımaları nasılsa yakında gelecekti kulağımıza. Avukatlar savaşı yeniden alevlendirecekti. Biz şu anda büyük bir fırtınadan önceki anormal durgunluğu yaşıyorduk sadece. Öğle yemeği için çıkmaya hazırlanıyorduk kapı çaldığında. Kimseye randevu vermemiştim bu sabah. Kim acaba dedi teyzem. Ailen izinliydi. Ben bakarım dedim ve kapıyı açmaya gittim. Aman Allah'ım, kapının önünde uzun boylu, yırtık pırtık giysiler içerisinde saçı sakalına karışmış bir serseri duruyordu. Tam kapıyı kapatacaktım ki ailen içeride mi diye sordu. Bir an yanlış duyduğumu zannettim. Aileni arıyorum dedi yine. Nefesinden yayılan leş gibi içki kokusu burnumun direğini sızlatıyordu. Bekle Burak dedim çaresiz. Kapıyı kapatıp içeri gittim. Teyze seni bir serseri arıyor. Serseri mi? Adını biliyor ailen dedi. Nasıl biri? Uzun boylu mavi gözlü pislik içinde. Ah din olma öyle teyzem. Teyze bu partalı herifi tanıyor musun? Dur gidip bakayım dedi teyzem. Birazdan serseri peşinde içeri geldi. Şu tuvalete girip elini yüzünü yıka dedi adama. Adam tuvalete girip kapıyı kapattı. Şaşkınlık içindeydim. Teyze kim bu? Bu Dean dedi teyzem. Claire ile benim serserimiz. Ne demek bu? Or boom dedi İngilizce. Onu anladım da nasıl yani? Adam o sırada geri geldi. Sonra anlatırım dedi teyzem. Mutfaktan bir şişe şarap ve bir kese kağıdı getirdi. Çantasından birkaç dolar çıkardı adama verdi. Sana sevdiğin tavuklu sandviçlerden iki tane yaptırdım dedi. Sağ ol dedi serseri. Sonra bana döndü. Bu Tayyip Bey olmalı değil mi? Ta kendisi dedi teyzem. Adam elini uzattı bana. Ne yapacağımı bilemedim. Tayyip'e dedi teyzem sertçe. Çaresiz ben de uzattım elimi. El sıkıştık. Ben Deniz Dean, yani dekan anlamında değil. Sadece adım böyle. Aslında babam Dean olmamı isterdi ama kısmet dedi. Ben aval aval bakıyordum. Haydi bana eyvallah ailen dedi serseri. Kendine iyi bak. Ölesiye içme dedi teyzem. Çıktı gitti adam. Ellerimi yıkamaya banyoya koştum. Geri döndüğümde teyzem çıkmaya hazır ayakta beni bekliyordu. Teyze rüya mı gördüm ben? Demin olanlar gerçek miydi dedim. Niye bu kadar şaştığını anlayamadım dedi teyzem. O gelen bir sokak serserisiydi. Bir bumdu. Evet ne olmuş? Teyze nereden bulursun bu tipleri? Korkmaz mısın? Hırlı mıdır, hırsız mıdır? Alkolik de adam bal gibi. Sana alkoliklerin hırsız olduğunu da kim söyledi dedi teyzem. O gördüğün adam bir insandı Tayyip'e. Üstelik görmüş geçirmiş, üniversitenin yarısından tek filozof bir adamdı. Hayat onu bu yola itmiş. Burası Amerika. Başaramayınca baba evine dönüp annenin etekleri arasına sığınamıyorsun. Bizde olduğu gibi. Böyle sokaklara düşüyorsun işte. İyi de teyze nasıl tanıştın? Hastan mı yoksa? Bir gece Claire'lere yemeğe gidiyorduk park kafeye. Claire'le yemeğe gidiyorduk park kafeye. Yolda dileniyordu. Bizden para istedi. İçki mi alacaksın diye sordum. Karnım aç. Yiyecek bir şeyler alacağım dedi. Ben de gerçekten karnı açsa ona yemek ısmarlayacağımı söyledim. Park kafeden vazgeçip McDonald's'a girdik. 3 porsiyon bir ekmek, 2 tane elmalı pasta yedi. Gerçekten açmış. Dedi masal dinliyor gibiydim. Ense o kadar. Yemek yerken lafladık. Hayatını anlattı bize. İnanılmaz bir yaşam öyküsü var. Aslında ruhen çok soylu biri. Arkadaş olduk. Pazartesileri ara sıra uğrar sandviçini şarabını alır. Bazen de para veririm. İyi de teyze kaç kişiye bakıyorsun sen? Nuri'nin ilaçları, Vilda'nın çocuğunun okul kitapları. Daha nelerde neler. Bir de serserinin içkisiyle sandviçleri. Ona para vereceğini tedavi etsene. Deneyebilirdim ama istemiyorum. Zorla güzellik olmaz dedi teyzem. Teyze bu insan sevgin, bu insanı, hayvanı, her şeye, herkese yetişmek, bu aşk seni yormuyor mu? Tayyip'e dedi teyzem. Hayatı kaldıramayabilirdim bu bendeki aşk olmasa. 17 Ocak 1995 Salı sabah, öğlen ve akşamüstü. Öğlene doğru Aylin ve Nilüfer birlikte New York'a indiler. Aylin Nilüfer'i bir arkadaşının evinde bırakıp berbere gitti. Sonra Tayyip'e ile buluştular ve Amerikan Türkiye Sokiyat'ın tertiplediği Emre Gönen Say'ın konuşma yapacağı öğlen yemeğine katılmak üzere Plaza Oteli'ne gittiler. Biraz erken gelmişlerdi. Tayyip'e ile Oak Room'da bir kahve içmeye karar verdiler. Emre Gönensay, Aylin ve kızları Nazlı da Oak Room'daydılar. Bir süre birlikte oturup sohbet ettiler. Sonra yemeğin düzenlendiği teras room'a geçtiler. Salon kalabalıktı. New York'ta yaşayan Robert Kolejli Türklerin ve Türk diplomatların hemen hepsi oradaydı. Aylin biraz dalgın olmakla birlikte her zamanki gibi neşeliydi. Uzun süredir görmediği arkadaşlarıyla özlem gideriyor, şakalaşıyor, flört ediyordu. Yemekte Tayyip'e ve Aylin, Talat Harman'la eşi, Şarlık Tara ile The Bank of New York'tan bir bankacıyla birlikte oturdular. Derneğin başkanı Ahmet Ertegün, açılış konuşmasının ardından günün konuşmacısı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık baş danışmanı Profesör Emre Gönensay'ı kürsüye davet etti. Gönensay 1994 ekonomik krizini ve Türk hükümetinin bu krizi nasıl atlattığını anlatmaya başladı Amerikalı iş adamlarına. Tayyip Bey'in dikkat kesilmesine karşın ailem pek ilgilenmedi konuyla. Zaten kendi masalarında onlar daha çok sanattan, müzikten ve tiyatrodan konuşuyorlardı. Ailen yemekli bir kadeh kırmızı şarap istedi, o kadar. Kafası sürekli boşanma davasındaydı. Asla belli etmemesine rağmen son durumu duyunca Joe'nun göstereceği tepkiden korkuyordu. Joe çoktan boşanmadan vazgeçtiğini duymuş olmalıydı. Acaba ne demişti, ne yapmayı düşünmüştü? Bir süre önce televizyon programına çıkıp ben kocamı seviyorum, asla boşanmayı düşünmüyorum demesini bile tiksintiyle karşılamıştı Joe. Aslında Joe'yu sinirlendireceğini bilerek girişmişti bu işe. Sırf inadından. Sonradan işi şakaya vurmuş, gırgır geçmiş. Ama Joe'yu ilk kez güldürememişti. Hızla kalın bir duvar örülüyordu aralarında. Hep o Little Rock, Arkansas'ta Bill Clinton'ın yakını olan Katolik kadının yüzünden. Birinin ona bir şeyler söylemekte olduğunu neden sonra fark etti. Bir süre boş boş baktı, sonra bir kahkaha patlattı. Biliyor musun, ben ağır işitmeye başladım nedense. Vaktinden önce yaşlanıyor olabilir miyim? Ne demiştin sen? Bir daha söyle. Arkadaşı şaşırmıştı. İçinden zil olmuş bu diye geçirdi. Oysa kadehindeki şaraba dokunmamıştı bile Aylin. Dalgınlığının nedenleri bambaşkaydı ve ne zamandır eski Aylin değildi. Ancak onu çok çok iyi tanıyanlar neşesindeki bir iki oktavlık düşüşü ve kafasının bambaşka yerlerde olduğunu fark edebilirlerdi. O gün orada karşılaştığı eski dostu Ivan da bunlar biriydi işte. Evine döndüğünde karısı Leyla'ya ailede bir tuhaflık vardı diyecekti. Yemekten sonra Tayyip ile Aylin Gönensaylarla birlikte kahve içilen bölüme geçip uzun uzun sohbet ettiler. Emre Aylin'e akşam birlikte yemek yemelerini teklif etti. Yarın yine Washington'a dönüyoruz. Sonra uzun süre görüşemeyebiliriz dedi. Tim Charles'la operaya gideceğim. İmkanı yok, atlatamam. Çok önceden kararlaştırdık dedi Aylin. Kendine genç bir kavalye bulsana dedi Aylin Gönensay. Gençler kadınların kıymetini yaşlılar gibi bilmez dedi Aylin. Onlardan ayrıldıktan sonra ofise dönüp başka bir hasta kabul etti. Hasta gittikten sonra banyoda makyajını tazeledi, rujunu sürdü, saçlarını taradı, parfümünü fıslattı. Doktor gömleğini çıkarıp dik yakası, fırfırlı, pembeli, grili bluzunu ve gri tay ürünü giydi yine. Öğlen yemeğinde de taktığı ay yıldızlı antika broşunu çantasından çıkarıp iliştirdi yakasına. Osmanlı yüzüğü zaten parmağındaydı sabahtan beri. Tayyip'e ofise geldiğinde bir opera gecesi için hazırdı aile. Saat 6'ya 10 gece kapıyı çaldı Timothy Charles. Her operaya gidişlerinde yaptığı gibi bu gece için de şoförlü bir limuzin kiralamıştı. Arabayı park etmek ya da taksi bulmak için koşuşturmayacaklardı. Oh ne güzel. Aylin günlerden beri ilk kez gerçekten bir damla mutluluk hissetti yüreğinde. Çok güzel bir gün geçirmişti ve şimdi de limuzine kurulup Donizetti dinlemeye gidiyordu. Hayat Joe'ya rağmen güzeldi, yaşamaya değerdi. 17 Ocak 1995 Salı 18-10-24 arası Timothy Charles. Ailenle kararlaştırdığımız gibi 75 East End Avenue'deki muayenehanesinde saat 6 sularında buluştuk. Sevimli yeni Tayyip'e de oradaydı. Ayaküstü konuştuk. Tayyip'e ne hoş bir genç kız oluvermişti öyle. Aylin köpeğini yukarı katta oturan arkadaşını bıraksın diye Tayyip'e verdi, çıktık. Metropolitan Operası'nda Donizetti'nin Le Elisir d'Amour sini görmeye gidiyorduk. Bu opera geceleri Aylin, Joe Case'le evlenmeden önce sık yaptığımız bir programdı. Her ikimiz de opera düşkünü olduğumuz ve sürekli birlikte gidecek birer arkadaş bulmakta zorlandığımız için abonman biletlerimizle her yeni başlayan prodüksiyonun galasına birlikte katılırdık. Operadan önce ya da sonradan hafif bir yemek yer, yemek boyunca da çok eğlenirdik. O gece özellikle Doktor Dulcamara ve Yüzbaşı Belcor rollerini oynayan tenorların seslerini çok beğendik. Korodaki askerlerin hantal hantal yürüyüşleriyle de dalga geçip çok güldük. Aylin her zaman olduğu gibi çok şıktı. Parlak açık gri renkte bulut hissi veren bir döpiyes giyiyordu. Eteği çok ince pileliydi ve yürürken öylesine güzel hareketleniyordu ki erkeklerin olduğu kadar kadınların da kaçamak hayran bakışlarını yakalayabiliyordum. Elbisenin rengi sarı gri gözleriyle uyum içindeydi. Ailenin boğulu gibi duran sarımsı yeşil gözleri bence en güzel yeriydi zaten. Gözlerinin herkesi etkilediğinin bir de kesin delili vardı o geceden kalma. Operada rastladığım bir eski diplomat arkadaşımla aileni tanıştırmıştım. Ayaküstü sohbet etmiştik. Aylar sonra bu dostumu bir daha gördüğümde operada sana tanıştırdığım hanımı hatırlıyor musun diye sormuştum. O kadar güzel gözleri olan bir kadını nasıl unutabilirim diye yanıtlamıştı. Aile saçlarını açık bırakmıştı. Kendi halinde taramıştı. Çok doğal duran bu saç biçiminin usta bir kuaförün elinden çıktığı kesindi. Yemeğimizi Metropolitan Operası'nın Belmont Room adlı restoranında yedik. Daha doğrusu her zaman yaptığımız gibi yemeğimizi temsilden önce başladık, tatlımızı da perde arasında bitirdik. Yemek boyunca Aylin çok neşeli görünüyordu. Kocasından ve boşanma işlemlerinden bu kez hiç söz etmedi. Ben zaten onun artık boşanmış olduğunu düşünüyordum. Ertesi gün New York'ta orduyla ilgili bir toplantıya katılacağını söyledi. Bir süre için bile olsa bir ordu hastanesinin başında bulunmaktan hem gurur duyduğu hem de keyif aldığı belliydi. Bedford'taki evinde bir at beslemeye başlamıştı. Atıyla uzun gezintiler yapabilmek için New York'taki ofisini tamamen Bedford'a taşımaktan söz ediyordu. Üç katlı villanın bodrumunda kendisine bir ofis hazırlamış olduğunu biliyordum.
Ayrım sonu.